Ayrım 2.
Bunun dışında onu gördüğüm ilk aklımda kalan günlerden felçten yatağa düştüğü güne kadar cumaları camiye giderken bir de bayramlarla sayılı günlerde siyah setre bir pantolonla siyah müslin bir ceketi 30 yıl eskitmeden giydi. En gösterişli giysisi ise içi yakaları samur kürklü mavi dıra paltosuydu. Evde bol entarilerle dolaşırdı. Ben elime para geçtikten sonra kazancımın yarısını giyimime verirdim. Florina terzilerini gözüm tutmazdı. Manastır, Selanik terzilerinden, mağazalarından giyinirdim. Gömleklerim Fransız ipeklilerinden, İngiliz poplinlerinden, elbiselerim İngiliz yünlüleriyle Fransız ketenlerindendi. Hangi konuda olursa olsun babamla geçinemezdik ama aramızdaki geçimsizlik nedenlerinden biri de buydu. Hem de gösterişsiz düşkünü olmak hem de paranın değerini bilmemekle suçlardı beni bu yüzden. Babam gençliğinden pek söz etmezdi. Yalnız bildiğim kadarıyla amcamla iyi değildi araları. Amcamla geçinemediği için 30 yaşlarındayken bir ara Florina'yı bırakıp Anadolu'yu seçmiş, Edremit'e yakın Havran'a yerleşmiş. Bir yıl kadar Havran'da ticaretle uğraşmış. Sonra Florina'nın özlemine dayanamamış, geri dönmüş, iş tutmuş, 40'ına yaklaşırken evlenmiş. Yine bildiğim kadarıyla ağzına içki koymamış, eline kağıt almamış bir adamdı. Anamı tanıdıktan sonra başka bir kadına kadın gözüyle baktığını hiç sanmam. Ben 11 yaşında tütüne başladım, 18'inde rakıya, pokere. 28'indeydim evlendiğimde. Evleninceye kadar uçarı bir yaşam sürdüm. Evlendikten sonra da huyum değişmedi. Karımı sevdim. Ama hoşlandığım bütün kadınları da karımı sevdiğim gibi sevdim. Evlenmeme yakın, manastır güzeli şarkıcı bir metresim vardı. Düğünümden 2 gece önce onunla sabahlamıştım. Düğünümden 2 gece sonra gün neredeyse ağarıncaya kadar yine onunlaydım. Ben ne kadar dar canlı, aceleci, savurgansam babam aksine o kadar sabırlı, kanaatkar, tutumlu bir adamdı. Başladığı işte diretir, bir dediğinden bir daha dönmezdi. Çarşı içinde 2 adım eninde, 3 adım derinliğinde bir manifatura dükkanı vardı. O dükkanın loşluğunda, tezgahın gerisinde, raflarında, dürülü kumaş topları arasında saatlerce oturabilirdi. Bütün devinimleri ölçülü, telaşsızdı. Çocukla 1 ya da 2 konuğu olurdu dükkanında. Konuklarıyla alçak sesle saatlerce süren sohbetlere dalardı. Sustukları, konuşmadıkları sıralarda ellerinde kehribar tesbihleriyle hala birbirlerini dinler, sohbetlerini sürdürür gibi otururlardı. Çırağı yoktu. Dükkanının önünden geçen kahveci yamağına çayı kahveyi kendi söyler, kumaş toplarını kendi indirir yayar, kendi dürer kaldırırdı. Dükkanına gelen arkadaşlarıyla kulağıma çarptığı kadarıyla en çok konuştukları konu dindi. İslam adaleti, doğruluğu, Mekke'nin, Medine'nin hikayeleri, İstanbul camilerinin övgüsü üstüne açtıkları konuşmalar bitmek bilmezdi. Osmanlı tarihi ayrı bir merak konularıydı. Namık Kemal'in adını ilk onun dükkanında duymuştum. O da arkadaşları da kendilerinden hem Osmanlı hem birey olarak kuşkusu olmayan insanlardı. Kendilerini her yaptıklarında haklı görürlerdi. Onlara kalırsa Osmanlılar her ne yaparlarsa yapsın haklıydılar. Kazancının azlığıyla yakınmak ya da yokluğuyla övünmek gibi adetleri yoktu. Beni çocukluğumda 5-6 kez dükkanına götürdü. İşine alıştırmak istedi. Dükkanına hiç ısınamadım. Dediği dedik adamdı. Aklına koyduğunu ya yapar ya da yaptırırdı. Ama işini sevmediğimi çabuk anladı. Sevmem içinde hiç diretmedi. Öyle sanıyordum ki insanın sevmediği bir işi yürütemeyeceğine inandığı için zorlamadı beni. Ortaokulu bitirmemi bekledi. Ortaokulu bitirdiğim yaz beni noterin yanına yazıcı olarak yerleştirdi. Ben o yaz noterin yanında severek çalıştım. Babam gözlerinin içi gülerek bu ilgimi gördü. Beni okutmaya karar verdi. İstanbul'da daha önce Florina'da bulunmuş arkadaşları vardı. Onlardan biri Doktor Binbaşı Tahsin Bey'di. Tahsin Bey'e mektup yazdı. Eylül'de Florina'dan ikimiz trene bindik. Selanik'e gittik. Benimle kardeşlerimle uzun uzun konuşmazdı. Yolda bana okumanın, bilimin erdemleri üstüne kısa bir iki söz etti bir ara. Çoğunlukla da sustu. Selanik'te otelde bir gece aynı odada kaldık. Ertesi gün beni vapura bindirdi. Elini öptürüp uğurladı. İstanbul'da vapurdan inerken beni Doktor Tahsin Bey karşıladı. İstanbul Lisesi'ne yatılı öğrenci olarak yazıldım. Lisede 2 yıl okudum. Yazları yine Florina'da noterin yanında çalışıyordum. Babamla aramızın en iyi gittiği, doğru dürüst geçindiğimiz o 2 yıl oldu. 3. yıl son sınıfa geçince dersler birden bana yokuş göründü. Babam noterliği sevdiğimi, noter olacağımı sanıyordu ama ben noterliği değil noterin kızını seviyordum. İlk aşkımdı. Evlerimiz komşuydu. Kız çarşaf giyip de eve kapatılıncaya kadar birlikte büyümüştük. Bir pencere kanadını, bir perdeyi kapatırken elini görsem yüreğim ağzıma geliyordu. Babasından benim için övücü sözler duysun diye işe sarılmıştım. Babası da beni damat adayı olarak görüyordu. 3. ders yılının 2. ayı dolarken okulu bıraktım. Dayımın benden 2 yaş büyük oğlu Zülfikar'la iyi anlaşırdık. Mektuplaşıyorduk. Selanik'te vapurdan inerken beni o karşıladı. Dayım ölmüş, ona koca bir çiftlik bırakmıştı. Paralıydı. Selanik'te 3 gün eğlendik. Florina'ya öyle döndüm. Babamın dönüşüme çok canı sıkıldı. Tek ümidi benim yine noterin yanındaki işime başlayacağımdı. Ama ben değişmiştim. Noterin kızını da artık aklıma getirmiyordum. Babamla aramızdaki ilk kavga bu yüzden koptu. O yaşa kadar bir dediğine karşı gelmemiştim. Boynumu kesse gık demezdim. Beni başıboşlukla, sorumsuzlukla suçladı, sebatsız olduğumu, adam olamayacağımı söyledi. Olurum, görürsün dedim. Noterde mühür basmak, dükkanda arşınla kumaş ölçmekle ömür çürütemeyeceğimi söyledim. Anam ağlamaya başladı. Mustafa'm, Mustafa'm babandır, iyiliğin için söyler, karşı gelme. Sustum ama geç kalmıştım. Babam, kır boynunu gözüme görünme, etti, kapıyı gösterdi. Arkama bakmadan evden çıktım. 2 ay dayımın oğluyla manastırda sürttüm. Evi aklıma getirmeden eğlence yerlerini dolaştım. 1 ayda dayımın Gorçika'daki çiftliğinde kaldım. Yaza doğru dayımın oğluna borçlandım. İhalelere girdim. 3 köyün aşırını aldım. O yaz köylerde yattım kalktım. At üstünde harmanları dolaştım. Görülmemiş kadar bol bir ürün yılı oldu. Eylül'de Florina'ya döndüm. Borçlarımı ödedikten, üstümü başımı düzelttikten başka cebimde 300 altın vardı. Babamın 3 yılda kazanamayacağı kadar para. Eve burnum havada, kaleleri almış gibi girdim. Anam, kardeşlerim beni görünce bir sevinç gürültüsüdür kopardılar. Elim kolum hediyelerle doluydu. Florinalıların görmediği ancak manastır beylerine yakışacak kadar iyi giyinmiştim. Nerede babam dedim. Bana adam olamazsın diyen babam. İşte geldim, baksın da görsün. Çıkardım ağzına kadar dolu kesemi gösterdim. Bunlar hep altın, ben kazandım. Anam, güzel, hayır göresin, uğurlu olsun dedi. Beni her zaman nasıl karşılarsa yine öyle üstümü başımı, altın kesemi pek önemsemeden sardı, kokladı, beni yatıştırmaya, sesimi bastırmaya çalıştı. 2 kız kardeşim, ağabey, fesin ne güzel, tozlukların ne güzel. Ah, kravatın da incin var, elbisen ne güzel, yeleğin ne güzel, kösteğin de var, altın mı? Saat mi aldın? Görelim saatini diye önümde arkamda dönüp duruyorlardı sevinçle çığırışarak. Babam yukarıda penceresinden görmüş gelişimi. Konuştuklarımız da odasından çıkmış, kapısının önünde dinlemiş. Kardeşlerimin, anamın ilk patırtıları dindikten sonra yukarıda adımlarının sesini duydu. Yaklaştı, üst katta merdivenin başında durdu. Biz alt katta sofadaydık, durduğu yerden hiçbir şey demeden öyle bir baktı bana. O bakış ne kadar sürdü, kestiremem. Anam sustu, kardeşlerim ürktüler. Bir sessizlik çöktü eve. Hiçbir şey demeden bakıyor, konuşmamı bekliyordu. Bir de sert bakışı vardı, deler geçerdi insanı. Konuşmak zorunda kaldım. İşte 3 ayda, sözümü ağzımda bıraktı. Helal mi kazandın? Cesaretlendim. Çalmadım ya, elbet helal. Ola ola aşar mültezimi mi olacaktın? Tepem attı. Hükümete çalıştım, adam soymadım. Aşar mültezimliğini bana hükümet verdi. Elimdeki keseyi ayakları dibine attım. Al, bu yaşa kadar bana cebinden ne çıktıysa okul, giyim, boğaz hepsini öder. Hepsini bundan tut. Keseyi ayak ucuyla itti, üstüme fırlattı. O para bu eve girmez. Git meyhanede alıştığın başka yerlerde ye. Döndü odasına girdi. En çok tutulduğum yanı oydu. Acıma, bağışlama nedir bilmezdi. Ya da dışına vurmazdı. O yumuşamaz yanıyla ezerdi insanı. Anam düştü bayıldı. Kız kardeşlerim çığlık çığlığa ağlamaya başladılar. Annemi ayılttık. Gözlerini açıp doğrulunca evden gidersen hakkımı helal etmem dedi. Evde kaldım. Ama babam aylarca benimle bir sofraya oturmadı. Tek söz etmedi. Yemeklerimi dışarıda yer, geceden geceye yatmak için eve dönerdim. Balkan Savaşı'ndan sonra askere alınıncaya kadar aramız hep böyle açık kaldı. Askere gideceğim gece odasına çağırdı beni. Anam kardeşlerimle bir arada oturduk. Yemeği birlikte yedik. Ne bir öğüt verdi bana, ne değişik bir söz etti. Ne de görüşmediğimiz 2 yıl içinde ne yaptığımı sordu. Sonradan anladım ki evden ayrılmamdan önce annemin gönlünü etmek, evdeki son gecemi onun yanında geçirmemi sağlamak için böyle davranmıştı. Yoksa onun istediği gibi bir adam olmadıktan sonra ölsem gözünden yaş akmazdı. Kur'an en büyük mutluluk kaynağıydı babamın. Çarşı içindeki o küçük dükkanı, evi, karısı, çocukları, Florina'ya 1,5 saat uzaklıktaki bağıyla tarlası hep Kur'an'ın verdiği büyük erişilmez mutluluğu tamamlamak için bağışlanmış gibiydi ona. Hiç eksiği yok sayardı kendini. Arayan onun dükkanında bulamazsa camide bulurdu. Camide ya da dükkanında değilse mutlaka bağına, tarlasına giderdi. Bunların dışında hep evindeydi. Sofraya hep birlikte otururduk. Tahtadan yuvarlak bir yer sofrasının çevresine ayaklarımızı altımıza alıp yan oturarak yaklaşır, sofra örtüsünü dizlerimizin üstüne çekerdik. O bağdaş kurarak baş köşede otururdu. Küçükken beni sağına, küçük kız kardeşim Meryem'i soluna alırdı. Karşısında annemle benim küçüğüm Huriye otururlardı. Evlenmemden sonra sağına karımı oturttu. Yemeğe başlamak için onun sofra duasını okuyup bitirmesini beklerdik. Dirsekleri gövdesine yapışık, ince uzun parmakla ellerini birbirine yaklaştırarak öne uzatır, duyulur duyulmaz bir sesle duasını okurdu. Hepimiz ellerimiz açık, onunla birlikte duaya dururduk. O duasını tamamlar, amin diye ellerini yüzüne götürür, sonra kaşığını alır, ortadaki sahana uzanırdı. Bizler de onunla ellerimizi yüzümüze götürdükten sonra kaşıklarımızı elimize alırdık. O yemeğe başlamadan içimizden biri yanılıp da yemeğe uzanacak olursa hiç acımadan kaşığının tersine uzanan elin sırtına indirirdi. Yemekten yine duayla kalkardık. Yemekten sonra annemin ölümünden sonra karım kahvesini pişirirler, Huriye kahvesini odasına götürürdü. Kahveyi odasındaki köşesinde dizlerinden birini göğsüne çekerek oturup içerdi. İçerken de hep gözlerini diktiği bir yerden ayırmadan bir şeyler düşünürdü. Kahvesini bitirdikten sonra fincanı kız kardeşime geriye verir, kalkar, raftan kalemlerini, fırçalarını, yaldız kutularını indirir, sağına soluna dizer, rahlesinin başına yerleşirdi. 7 kardeştik. 6'mız yaşıyorduk. Abim Niyazi küçükken ölmüştü. 6'mıza da eliyle birer Kur'an yazmayı aklına koymuştu. Bize çok büyük birer miras bırakacakmış kadar değer veriyordu bu işe. Kur'anlarından ancak 3'ünü tamamladı. Evlenen 3 ablama verdi. 4. Kur'an'ını bana yazıyordu. Yaşayan tek erkek çocuğu bendim. Ben evlendikten sonra, hele ilk çocuğum erkek olarak dünyaya gelince daha da önemsedi bana yazacağı Kur'an'ı. Sayfaları büyük boy tuttu. Sayfaları temize çekmeden önce boş kağıtlara sayısız tesip örnekleri çizdi. Yaşı 90'a yaklaşıyordu. ilk anılarımdan aklımda kaldığı gibi yine her gece rahlesinin başında saatlerce göz nuru döküyordu. İncecik gümüş çerçeveli gözlüğüyle yazdığı sayfanın üstüne eğilir, sayfaları çerçevelediği, ayetlerin arasına serpiştirdiği özgün tesiplerini ağır ağır işler, gecede bir sayfa yazacak olursa büyük bir mutluluk duyardı. Gerçekten de ne adamdı ya Rabbi. İnadının üstüne yoktu. Dükkanına alıştırmayı denemeden önce daha çok küçükken bağını tarlasını açık açık bir şey söylemese de sonradan çok iyi anladım ki ormanları, akarsuları, dağ yollarıyla ömrünün geçtiği bütün yerleri sevdirmek istemişti bana. Ağustos'ta mısır harmanları kaldırılırken beni yanına alırdı. Akşama doğru birlikte evden yola çıkardık. Dere kıyısındaki toprak yoldan yüksele yüksele sarı meşeye varırdık. Dinç adamdı. Ben 7-8 yaşlarındaydım henüz. O 70'ine yakın olmalı. Beni eşeğe bindirir, kendi yürürdü. Yol 2 saate yakın sürerdi. Gölgeler sarardı sağımızı solumuzu. Gün kavuşurken tarlaya varırdık. Yüksekte, bayırda kalırdı tarlamız. Dere çok aşağılarda kalır, derinlerde akardı. Tarlaya varınca onun acelesiz akşam hazırlığı başlardı. Yükünü indirir, semerini alır, eşeği az öteye bağlardı. Sonra çalı çırpı toplardık birlikte. Yükü indirdiğimiz yerde ateş yakardı. Ateşin yanına gocuğunu serer, oturturdu beni. Karşılıklı yemek yerdik. Karşı bayırlarda, aşağıda derenin öte yakasında yer yer küçüklü büyüklü ateşler yanardı. Bak derdi bana, komitacılar, Bulgar komitacıları, derenin öte yakasında yanan ateşin başında dolanan adamları, karaltıları gösterirdi. Hürriyetin ilanından aşağı yukarı 7-8 yıl önceydi daha. Nerede olursak olalım, hangi saatte olursa olsun bir mavzer sesi, bir silah sesi yarar geçerdi geceyi. Hep öldürülenlerin, vurulanların hikayeleri anlatılırdı evlerde. O gözlerini ayırmadan bakardı derenin öbür yanındaki ateşlere. Azdılar diye mırıldandığını duyardım. Yemekten sonra gocuğuna sarar yatırırdı beni. Çocuk aklımla karanlıklar, silah sesleri, yanan ateşler, ölüm hikayeleri arasında ürkütücü ilişkiler kurardım. Çocuktum ne de olsa, dayanamazdım. Ürksem de korksam da az sonra uyur kalırdım. Arada uykularım arasında üstüme örttüğünü duyardım. Korku dolu rüyalar görür, sık sık uyanırdım. Onu yine uyumadan önce bıraktığım gibi ateşin başında bağdaş kurup oturmuş görürdüm. Yine derenin karşı yakasına, komitacılara bakardı. Çok değil, bir kurşun atımı 300-400 adım ötede komitacılar çapraz fişeklikli, taçlı sakallı adamlar yaktıkları ateşin yöresinde dolanırlar, fişekliklerinin, silahlarının, koşum takımlarının madensel parçaları, alevlerin yalazları vurdukça parıldar, gölgeler düştükçe kararırdı. Geç saatlere kadar şarap içer, Bulgarca türküler söylerlerdi. Rüzgar türkülerini bize doğru getirirdi. Bazen konuşmaları bile duyulurdu. Babam gözünü kırpmadan bakardı onlara. Eğilir, bir iki çubuk kuru mısır koçanı atar, ateşi beslerdi. Arada uyandığımı görünce dingin, telaşsız gözlerle bana bakardı. Öyle korkudan uzaktı ki bakışları, tek söz söylemese bile güven verirdi. Göz göze gelmemizle yeniden uyumam bir olurdu. Daha sonraki yıllar dağlardaki kavgalar arttı. O da götürmez oldu harmanlara beni. Ama ben harmanlarda geçirdiğimiz o geceleri sonradan büyüdükçe sık sık anımsadım. Ansadıkça da yaşarken duymadığım korkuyu duydum. Hemen her gece bir adam, bir Müslüman vurulan o dağlarda 7 yaşında bir çocuğu niye yanında taşırdı? Mavzerini, tabancasını hiç göstermezdi bana. Silahı var mıydı? Nerede saklardı? Silah taşımazsa nesine güvenirdi, öyle korkusuz otururdu o yaktığı ateşin başında. Açık açık çözemesem de çok sonra Rumeli'den ayrılacağımız günler gelince bir yoruma bağlar gibi oldum onun bu davranışını. Zaten babamı birlikte olduğumuz yıllarda değil, hep yaşadıkça, onun yaşına geldikçe anladım. Yaptığımız işler birbirini tutsa da tutmasa da baba oğul olduğumuzu, yakınlıklarımızı sezdim, öyle sevdim. Kurtuluş Savaşı'nın haberlerini hep Kur'an okuyarak, dua ederek izledi. Savaşın kazanılmasından neler beklediğini hiçbir zaman açık açık söylemedi. Fakat Florina'nın, Selanik'in, bütün o camili, Bağdadi evli Müslüman Makedonya topraklarının Osmanlılardan kopması çok değil, daha 10 yıllık hikayeydi. Balkan Savaşı, İkinci Balkan Savaşı, Birinci Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı birbirlerini izleyen savaşlardı onun gözünde. İlkinde, ikincisinde yenilmiştik ama savaş daha bitmemişti, sürüyordu. Sonunda kazanmıştık işte. İçinden ordularımızın ilk iki savaşta yitirilen yerleri geri alacağı umudunda olmalıydı. Yunanlıların eline geçmiş bile olsa Florina'yı Osmanlı kasabası olarak görüyordu hala. Tam kendi bildiğinden başka doğru tanımayan dik kafalı Rumelilerdendi o. Yenilgiyi hiçbir zaman kabullenmemişti. Bana öyle geliyor ki çocukluğumda sahibi efendisi bildiği topraklar üzerinde başkalarından korkmayı kendine yediremediği için Bulgar komitacılarından falan korkmadığını göstermek için beni yanında sürüklüyordu dağ başlarındaki o ıssız harman yerlerini. Komitacıların kendisine bir zarar veremeyecekleri kanısında olmalıydı. Kasabada sevilen bir adamdı. Nişancı taburunun en gözde subayları yakın arkadaşlarıydılar. Kendisine bir şey olursa subay arkadaşlarının komitacılara Florina'nın dağını taşına haram edeceklerine inanabileceğini sonraları çok düşündüm. Lozan Antlaşması imzalanıp da Batı Trakya Türkleri olarak bizlerin Batı Anadolu Rumları ile yer değiştireceğimiz duyulunca inanmak istemedi. Olmaz öyle şey diyordu. Haber kesinlik kazanınca ben Florina'dan ayrılmam diye tutturdu. Bre baba, Bre İbrahim efendi, yapma etme, geçti o günler. Unuttun mu 3 yıldır çektiklerimizi? Yunanlılar Anadolu'dayken ordumuz nerede, hükümetimiz nerede, biz de orada, bize orası yakışır dedik. Ben söyledim, dostları söyledi, dinletemedik. Bir yandan da yol hazırlıklarımız ilerledi. Bir gün evimizi Bursa'nın yakın bir köyünden gelen, görmüş geçirmiş bir Rum ailesine teslim ettik. Yola çıktık. Babam Selanik'e kadar ağzını açmadı. Trenin penceresinden Makedonya topraklarına, dağlara, taşlara baktı durdu. Meşe ağacından yüksek arkalıklı bir koltuğu vardı. Selanik'te vapura bineceğimiz gün yolculukla ilgili işlemleri tamamlarken yorulmasın diye gümrüğün rıhtımına inen merdivenleri önünde koltuğuna oturtmuştuk onu. Koltuğunda yine öyle dalgın, tek söz etmeden bekliyordu. Vapura geçeceğimiz sırada birden gerisinde iki eliyle kavradı rıhtım merdivenlerinin parmaklıklarını. 93 yaşındaydı. Hala güçlü kuvvetliydi. Ben, Fehim Çavuş, Salih Bey ellerini çözemedik bir türlü parmaklıklardan.